Ayrım 30, Uygarlık Tarihi, sayfa 289. Aydınlanma Çağı, 18. yüzyıl. Amaçlarımız. Bu üniteyi çalıştığımızda aydınlanma kavramı nedir? Aydınlanma çağının temel özellikleri nelerdir? Aydınlanma çağına etki eden düşünürler kimlerdir? Sorularına yanıt verebilecek bilgi ve becerilere sahip olacaksınız. Örnek olay. Bugün düşüncelerimizi açıkça ifade edebiliyorsak, bunu büyük ölçüde aydınlanma dönemi düşünürlerine borçluyuz. Aklın egemen kılınmaya çalışıldığı bir yüzyıl olan 18. yüzyıl düşünürlerinin düşünce ve söz özgürlüğü konusunda katkıları büyük olmuştur. Aklın egemenliği bir ölçüde burjuvazinin idealleştirilmiş egemenliğini ifade ediyorsa da geriye kalan evrensel sonuçlardır bizi ilgilendiren. Düşüncelerimizde, söz ve inançlarımızda özgürlüğümüzü yaşayabiliyorsak bunun nedeni mücadelenin işte tam bu yüzyıllarda yaşamış olan bazı düşünürler tarafından verilmiş olmasıdır. Ne için verilmiştir bu mücadeleler? Özgürlükler için verilmiştir. Düşünce özgürlüğü için, dinsel ve siyasal özgürlükler için, eşitlik, adalet ve insan hakları için. Neye karşı verilmiştir peki? Karanlığa karşı verilmiştir. Aydınlıkları yaşamak için. Anahtar kavramlar: aydınlanma, akılcılık, bilim, özgürlük, eşitlik. İçindekiler: aydınlanma çağının temel özellikleri ve aydınlanma felsefesi, aydınlanma felsefesinin ilkeleri, aydınlanma çağını etki eden bazı düşünürler. Aydınlanma çağının temel özellikleri ve aydınlanma felsefesi. Amaç 1. Aydınlanma çağının temel özelliklerini ve aydınlanma felsefesinin ilkelerini öğreneceksiniz. Yeni Çağ Batı Avrupa'sında ekonomik ve sosyal alanda başlayan dönüşüm, siyasal düşünce yapısında da değişimi beraberinde getirdi. Döneme damgasını vuran burjuvazi, ekonomik yapıya hakim olduktan sonra siyasal yapıda da etkinliğini artırma mücadelesi içine girdi. Onun bu isteğini kuramsal anlamda dile getirenler, aydınlanma dönemi düşünürleri oldu. İşte bu yeni dünya görüşü, aydınlanma felsefesi olarak adlandırılmıştır. Aydınlanma felsefesi, İngiltere'de başlayarak Fransa'ya geçmiş ve Fransız ihtilalinin düşünsel yönünü oluşturmuştur. Aydınlanma düşünürleri 1789 Fransız devriminin öncüleri olmuşlardır. Almanya'yı da etkileyen aydınlanma felsefesi her ülkede o ülkenin sosyopolitik yapısına göre şekillenmiştir. Aydınlanma felsefesinin İngiltere'de deneyici, Fransa'da akılcı, Almanya'da ise mistik akılcı yönü ön plana çıkmıştır. Aydınlanma düşüncesinin temelini bireyin özgürlüğü düşüncesi oluşturmuştur. Aydınlanma felsefesinin özü akılcılığa dayalıdır ve amacı peşin yargıları yıkmaktır. Dolayısıyla hedefi Katolikliğin getirdiği peşin yargılar ile siyasal peşin yargılardır. Bu peşin yargılara karşı çıkış Rönesans ve Reform hareketi ile başlamış ve 18. yüzyıl aydınlanma dönemin hazırlayıcısı olmuştur. Aydınlanma çağı, toplumsal yaşamın ve düşünüşün aklın rehberliğinde yeniden düzenlendiği bir çağ olmuştur. Kant'ın "aklını kendin kullanma cesaretini göster" sözü, aydınlanma felsefesinin bu yönüne vurgu yapmaktadır. Nitekim insanın aklını kullanma cesareti bu dönemin parolası olmuştur. Aklın kullanılması da bilimin gelişmesinin önünü açmış, doğa bilimleri, deney ve gözlemin aklın uygulama aracı olarak kullanılması sonucunda büyük bir gelişme göstermiştir. Newton ve Kopernik ile İnsanın evrene ilişkin görüşleri köklü bir değişime uğramış, Descartes ve Kant ile bu değişimin felsefi yönü oluşturulmuştur. Evrensel akla dayanan ve genel yararı esas alan bu düşünce sistemi, 18. yüzyıla damgasını vurmuştur. Aydınlanma felsefesi, burjuvazinin yeni dünya görüşüydü. Bu dönemde burjuvazi, aklı esas alarak siyasi rejimi kendi çıkarlarına göre şekillendirme mücadelesi içine girmiştir. Fransız burjuvazisi bu dünya görüşünü sadece Fransızları değil, bütün insanlığı içine alan evrensel bir felsefe haline getirecektir. Dolayısıyla bu yeni dünya görüşünün temel esasları bütün insanlığı kapsayan ve onların mutluluğunu hedefleyen esaslardır. Amaç insanın mutlu olmasıdır. Bu evrensel bir dünya görüşüdür. Nitekim İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisi 1789 evrensel yönü de bunu vurgulamaktadır. Esas olan insanların mutlu olmasıdır. Siyasal yapı da buna göre düzenlenecektir. İnsanı mutlu edecek bir yönetim biçimi hedeflenmektedir. En önemlisi de siyasal erkin kaynağının değişmiş olmasıdır. İktidarın kaynağı Tanrı'dan halka indirgenmiştir. Öte yandan insanların mutluluğunun sağlanması için öncelikle yapılması gereken bir takım ayrıcalıklara son verilerek onların eşitliğinin sağlanmasıydı. Amaç, insanların doğuştan bir takım haklara sahip olduklarını kabul eden akla dayalı evrensel hukuk ilkelerini geçerli kılmaktı. Aydınlanma felsefesi, Avrupa'da 17. yüzyıl ortalarından 19. yüzyılın ilk yarısına kadar süren Rönesans, Reform, Hümanizmi akımlarıyla bağlantılı bir fikir hareketidir. Aydınlanma çağının siyaset bilimine önemli katkısı, siyasi iktidarın kaynağının tanrısal kökenli olmayıp halka ait olduğunun kabul edilmesidir. Kan soyluluğuna dayalı bir takım ayrıcalıkların ortadan kaldırılması, mutlak monarşik yöntemlerin sona ermesi anlamına geliyordu. Böylece, zaten ekonomik güce sahip bulunan burjuvazi, hukuki ayrıcalıkların kaldırılmasıyla siyasi yapıda da güç sağlayabilecekti. Aydınlanma felsefesiyle akılcı ve ilerlemeye açık, insanların mutluluğunu hedefleyen bir dünya görüşü hakim olmaya başladı. Öte dünya mutluluğu ile avutulan insanların bu dünyada mutlu olabilecekleri, herkesin eşit ve özgür olduğu düşüncesi, bütün insanlığın ihtiyaçlarına cevap veriyordu. Ama bundan en çok burjuvazi yararlandı. Bu akılcı dünya görüşünü, özgürlük fikrini bir yandan eşitliği sağlamada, bir yanda da ticaret hacmi genişletmede kullandı. Sonuçta özel mülkiyetin dokunulmazlığı, üretimin artması, üretim araçlarının sahibi olan ve ticareti elinde tutan burjuvazinin gücüne güç kattı. Aydınlanma döneminde ileri sürülen düşünceler de burjuvazinin siyasal iktidarını meşrulaştırmış oldu. Sonuçta aydınlanma felsefesi bir burjuva felsefesi oldu. Sıra sizde 1. Aydınlanma felsefesi nedir? Aydınlanma felsefesinin ilkeleri. 1. Bilim, doğa ve felsefe. Bu dönemde doğa bilimlerine duyulan ilgi artmış, uygulama ön plana geçmiştir. Dönemin düşünürleri bir yandan felsefi kuramlarını geliştirirken bir yandan da doğa bilimleriyle ilgilenmişlerdir. Örneğin Voltaire matematikle, Diderot anatomi, fizyoloji ve kimya ile, Jean-Jacques Rousseau botanikle uğraşmıştır. Bilim ve felsefe arasında bir ayrım veya bir sınır yoktur. Doğa üzerinde edinilen bilgiler halkla paylaşılmaktadır. Halkın anlayabileceği eserler, sözlükler ve ansiklopediler döneme damgasını vurmuştur. D'Alembert ve Diderot'un ansiklopedi 18. yüzyılın simgesi olacaktır. Bilim her alanda gelişme içindedir. Aynı zamanda bilimsel anlamda yeni denemeler devam ettirilmektedir. Bu dönem astronomi, fizik ve kimya alanlarında bilimsel gelişmelerin olduğu bir dönemdir. Örneğin Newton'un çekim kuramı düşünceye yenilik getirir. Lagrange ve Laplace gök mekaniği ile ilgili önemli veriler elde ederler. Lavoisier kimya alanında önemli atılımlar yapar. Buffon, 1707 ile 1788 ise doğa bilimleriyle ilgili pozitif ve laik görüşler ileri sürer. Bir yandan bilimsel gelişmeler yaşanırken, bir yandan da yeni felsefi kuramlar geliştirilmiştir. 18. yüzyıl filozoflar yüzyılı olmuştur. Doğanın nasıl inceleneceği konusunda filozofların kuramsal yaklaşımları etkili olmuştur. Bu noktada filozofların her şeye kuşkuyla yaklaşmaları dikkat çekmektedir. Tarihsel dinleri reddeden bir eğilim içinde olan filozoflar, görüşlerini akıl yoluyla ortaya koymaya çalışmışlardır. Düşüncelere, çözümleme ve yararlılık egemen olmuş ve sosyal olaylar incelenmeye başlanmıştır. Bu son derece önemli bir adımdır. Örneğin Voltaire, 14. Louis'nin yüzyılı adıyla ilk tarih kitabını yazar. Fizyokratlar, toplumun ekonomik yapısını inceleyerek, gelirin toplumda nasıl üretildiğini ve nasıl paylaştırıldığını araştırırlar ve iktisat biliminin temel esaslarını ortaya koyarlar. Montesquieu, iklimin ve coğrafi yapının yönetim yapısı üzerindeki etkisini inceleyerek sosyal bilimin olasılığını gösterir. Locke ise liberalist görüşleriyle siyaset bilimin temellerini ortaya koyar. Bu bilimsel gelişmelerin ışığında mutlak monarşi ve geleneksel yapı sorgulanmaya başlanır. Yönetime ilişkin yeni çözüm önerileri getirilir, Bazı düşünürler aydınlardan oluşan bir yönetimi, yani aydın despotizmini savunurken, bir kısmı despotluğa şiddetle karşı çıkarak bireyin özgürlüğünü amaç edinir. Bu düşünürlerden Montesquieu, despotizmi özgürlüğün düşmanı olarak görür, özgürlüğün sağlanabilmesi için de yasama, yürütme ve yargı gücünü birbirinden ayırır. Daha sonra bu ilke güçler ayrılığı olarak kabul görecektir. Öte yandan Rousseau ise eşitliği savunarak halk yönetiminden yana görüşler ileri sürer. Bu görüşler sonraki yüzyılları da derinden etkiler ve 19. yüzyılda çeşitli ideolojik mücadelelere kaynaklık eder. 2. Akıl. Akılcılık, aydınlanma dönemine damgasını vurmuş olan en önemli ilkedir. Bu dönemde akıl, geleneğin ve tanrı iradesinin yerine geçer. Her şey akıl süzgecinden geçirilir. İnsana ve evrene ilişkin görüşler aklın rehberliğinde şekillendirilir. Akıl her şeyin ölçüsüdür. İnsanlığın ilerlemesi ve mutluluğu ancak evrensel akıl ile sağlanabilir düşüncesi döneme hakim olmuştur. 3. Laiklik. Aydınlanma döneminde her şeyin aklın rehberliğinde bilimsel bir metotla incelenmesi ve laik temele oturtulması esas olmuştur. Din, ahlak ve siyaset laikleştirilmeye çalışılmıştır. 4. Mutluluk. Aydınlanma döneminin amaçlarından biri de insanın bu dünyada mutlu olmasını sağlamaktır. Bunu sağlamak için de peşin yargılardan kurtulması gereklidir. Esas olan bütün insanlığın mutluluğunun sağlanmasıdır. 5. Özgürlük. İnsanın düşünce ve düşündüğünü ifade etme özgürlüğü vardır. Peşin yargılar ve sınırlamalar olmaksızın insanın kendini, evrendeki yerini ve doğayı anlama çabası akılcılığın gereklerindendir. Ayrıca Voltaire'in formülleştirdiği ticaretin zenginliği, zenginliğin özgürlüğü, özgürlüğün ticaretin gelişmesini ve ticaretin gelişmesinin de devletin büyüklüğünü sağladığı inancı döneme hakim olmuştur. 6. Kendine güven. Kendine güvenen, akılcı ve özgür insan, aydınlanma dönemi insan tipidir. İlerleme ve gelişme ancak insan aklına duyulan güvenle sağlanabilir, bu güven mutluluğu da sağlar. 7. Hukuk. Aydınlanma döneminin amaçlarından biri de hukuk ilkelerini akla uygun, eşitlikçi, adaletçi bir hale getirmek, hukuk reformunu gerçekleştirmektir. Sıra sizde 2. Aydınlanma felsefesinin temel ilkeleri nelerdir? Doğa yasası ve ekonomik liberalizm. Amaç 2. Doğa yasası ve bunun ekonomiye yansımasını öğreneceksiniz. Aydınlanma çağında bilimsel alanda devrim olarak nitelendirilebilecek gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmelerin temelinde insanı ve evreni düzenleyen doğa yasalarını bulma amacı yatmaktadır. Buna göre doğanın bir makine olduğu ve insanın da bu doğa yasalarına bağlı bulunduğu ileri sürülüyordu. Bu konuda Descartes 1596 ile 1650 ve Newton 1642 ile 1727 görüşleri büyük yankı bulmuştur. Rasyonalizmin babası sayılan Descartes, bilgiyi doğadan öğrenmenin gerekliliğine dikkat çekmişti. Bunun için rasyonel bir yöntem izlemiş, her şeyden şüphe ederek ve her şeyi sorgulayarak kesin bilgiye ulaşmaya çalışmıştır. Bunu da Descartes, "Düşünüyorum, o halde varım" söylemiyle ifade etmiştir. Sonuç olarak doğadaki hiçbir şeyin keyfi olmadığını ve doğanın evrensel matematik kurallarına bağlı olduğunu savunan Descartes'in bu görüşleri Newton'un düşüncelerine temel olacaktır. Nitekim Newton da genel çekim yasasını bularak tüm evreni tek bir çekim yasasının hakim olduğu dev bir makine olarak görecektir. Birbirine yakın iki cismin ağırlıklarıyla doğru orantılı olarak birbirini çektiğini ileri süren Newton, böylece gezegenlerin Güneş etrafında sabit bir yörünge ile dönme nedenine de açıklık getirecektir. Bu dönemde yaşanan doğa ile ilgili bilimsel gelişmeler sonucunda insanlığın evrene bakış açısı değişmiş, evrenin tam bir uyum ve düzen içinde olduğu ve bu düzenin doğa yasaları sayesinde mükemmel bir saat gibi işlediği düşüncesi hakim olmuştur. Bu düşünce, aydınlanma çağı düşünürlerinin kuramlarının temelini oluşturacak ve modern çağa geçişi sağlayan bir dönüm noktası olacaktır. Newton'un doğa yasasına ilişkin düşüncelerinin ekonomik yaşama uygulanmasıyla yeni bir toplum bilim dalı olarak politik ekonomi gelişmeye başlamıştır. Bu alanda görüş ileri süren düşünürler, ekonomik yaşamın da kendine özgü kuralları olduğunu savunmuşlardır. Görüşlerinin temelini her türlü müdahaleden uzak bir ekonomik yaşam biçimi oluşturuyordu. Fizyokratlar olarak anılan bu düşünürler, ekonomide laissez-faire, bırakınız yapsınlar ilkesini geliştirdiler. Fizyokratlara göre ekonomik, toplumsal ve siyasal tüm kurumlar doğal yasalara bağlı bulunuyordu. Bu durumda ekonomiye dışarıdan yapılan herhangi bir müdahale bu düzeni bozacağından insanların mutsuz olmasına neden olacaktı. Bu nedenle yapılacak düzenlemelerin doğal düzene uygun olması gerekliydi ve devlet ancak özel mülkiyeti korumak için ve kamuyla ilgili bazı konularda müdahalede bulunabilirdi. Ayrıca fizyokratlar bir ulusun zenginliğinin kaynağı olarak doğayı görüyorlardı. Öte yandan Adam Smith, 1727 ila 1790, ekonomik yaşamın doğal yasalara bağlı bulunduğunu savunmuş, ancak ulusların zenginliğinin kaynağının doğa değil emek olduğunu ileri sürmüştür. Nitekim 1776'da yayınlanan Ulusların Zenginliği adlı ünlü eseri kapitalizmin temel kitabı olacaktır. Ona göre ülke çıkarlarının korunması için serbest dolaşımın sağlanması ve gümrük duvarlarının kaldırılması gerekiyordu. Görüldüğü gibi bu düşüncelerle devletin ekonomiye müdahalesinin önüne geçilmeye çalışılıyor, ekonomik alanda liberalizmi savunan görüşler ileri sürülüyordu. Sıra sizde 3. Doğa yasası nedir? Aydınlanma çağında edebiyat, sanat ve müzik. Amaç 3. Aydınlanma dönemi edebiyatını, müzik ve sanat anlayışını öğreneceksiniz. Edebiyat. Aydınlanma çağı, edebiyatta düz yazı çağı olarak anılmaktadır. Özellikle matbaanın yaygınlaşması ve eserlerin ulusal dillerde çevrilmeye başlanması, edebi eserlerin geniş çevrelere ulaşmasını sağlamıştır. Bu dönemde edebiyata ve sanata duyulan ilgi, ekonomik gelişmişlikle de paralellik gösterir. 18. yüzyıl Fransız edebiyatında Voltaire, Condorcet ve Rousseau öne çıkan isimler arasındadır. Voltaire, Candide adlı romanında insanlığın sorunlarının bilimsel ilerleme ile çözümlenebileceğine duyulan inancı eleştirerek, teknolojik gelişmelere bel bağlamak yerine insanın kendi kendisini geliştirmesi, yani kendi bahçesine ekmesi zorunluluğunu vurgular. Rousseau ise eğitim konusuna eğilmiş ve Emil adlı romanında eğitimin amacının insana yaşama sanatını öğretmek olması gerektiğine dikkat çekmiştir. Aydınlanma çağında İngiltere'de özellikle yergi alanında Jonathan Swift 1667 ila 1745'in ve Samuel Johnson 1709 ila 1784'ün ismi geçmektedir. Swift, Gulliver'in Gezileri adlı ünlü eserinde savaşı, kavgayı, kötülüğü eleştirmektedir. Johnson da eleştiri ve hiciv yazılarıyla yazdığı İngiliz dili sözlüğü ve şiirleriyle İngiliz edebiyatında önemli bir yere sahiptir. Bu yüzyılda Alman edebiyatında öne çıkan isim ise Gotthold Lessing 1739 ila 1781'dir. Alman tiyatro türünün babası sayılan Lessing, eserlerinde akıl çağı konularını ele almıştır. Sanat. Aydınlanma çağının sanat anlayışının hazırlık evresi Rönesans dönemi olmuştur. Ancak bu yüzyılda aklın egemenliği sanat anlayışına da yansımış ve resim sanatı daha demokratik bir içerik kazanmıştır. Heykelde ise daha duygusal ve hareketli figürler öne çıkmıştır. Mimaride klasik Rönesans mimarisi ile barok üslubun birleştirilerek yeni bir tarzın oluşturulduğu görülür. Versailles Sarayı bu mimarinin en güzel örneklerinden biridir. Müzik. Rönesans döneminde İtalya'da din dışı müziğin ilk örneği olarak ortaya çıkan opera, 18. yüzyılda da egemenliğini sürdürmüştür. Ancak bu dönemde George Frederick Handel 1685 ila 1759, Christoph Gluck 1714 ila 1787 ve Wolfgang Amadeus Mozart 1756 ila 1791 gibi daha çok Alman sanatçılar öne çıkmıştır. Handel aynı zamanda oratorio müziğinin de ilk bestecisidir. Ayrıca Johann Sebastian Bach 1685 ila 1750'de orkestra, oda müziği ve sonat gibi müziğin pek çok türüne katkıda bulunmuştur. Görüldüğü gibi 18. yüzyılda pek çok alanda olduğu gibi müzik alanında da bir devrim yaşanmıştır. İlk senfoni ve kuartet örneklerini veren Franz Joseph Haydn 1732 ila 809 ile Her türden çok sayıda eser besteleyen Mozart, çağa isimlerini vermişlerdir. Haydn ve Mozart çağı olarak da bilinen 18. yüzyılda müziğin merkezi olarak Viyana sivrilmeye başlar. Sonuç olarak 18. yüzyıl her alanda gelişmelerin olduğu renkli bir yüzyıldır. Aydınlanma çağına etki eden bazı düşünürler. Amaç 4. Aydınlanma çağına etki eden bazı düşünürleri ve savundukları fikirleri öğreneceksiniz. Locke, 1632 ila 1704. Liberal bireyciliğin babası sayılan Locke, mutlak iktidarın sınırlandırılmasına ilişkin görüşleriyle burjuvazinin sözcülüğünü yapmıştır. Nitekim, siyasetle ilgili Hükümet Üzerine İki Deneme adlı eserini 1690 yılında, yani Burjuva devriminin zaferle sonuçlandığı tarihte kaleme almış ve burjuvazinin ideallerini dile getirmiştir. Bunlar arasında hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, özellikle mülkiyet hakkının tanınması ve mutlak iktidarın sınırlandırılması başta gelmektedir. Gerçekte ihtiyaç duyulan, değişen ekonomik yapıya uygun bir siyasal yapılanmayı sağlamaktır. Bir başka deyişle, kapitalist sistemin devamı için ihtiyaç duyulan kurumların oluşturulması gerekiyordu. Locke da Hobbes gibi devletin oluşumunu bir sözleşmeye dayandırır. Ancak Hobbes'ten ayrıldığı nokta, insanların doğal yaşama halinde, yani devlet kurulmadan önce tam bir eşitlik ve özgürlük içinde olduğu ve insanların temelde iyi olduğu görüşüdür. Yani Hobbes'taki gibi insan insanın kurdu değildir. Toplum sözleşmesine duyulan ihtiyaç ise herkesin eşit ve özgür olduğu bir ortamda herhangi bir suçu cezalandırma hakkının da yine herkeste bulunmasının neden olacağı karışıklıktır. Bu ortamda insanlar kendilerini kendi güçleriyle korumaya çalışacaklar. Bu da zayıfların ezilmesine neden olacaktır. Dolayısıyla insanlar sözleşmeyle yalnızca cezalandırma haklarını devrediyorlar, karşılığında da güvenliklerinin sağlanmasını istiyorlardı. Ayrıca doğuştan sahip olunan haklara da devletin müdahale etmesine izin verilmiyordu. Sonuçta bu devleti insanlar kendi iradeleriyle ve kendi istekleriyle kurmuşlardır. Görüldüğü gibi temel hak ve özgürlükler, özellikle de mülkiyet hakkı güvence altına alınmıştır. Böylece iktidar da sınırlandırılmış oluyordu. Ayrıca hakların güvence altına alınmadığı durumlarda insanların başkaldırma hakkı ortaya çıkıyordu. En önemlisi de çalışmanın mülkiyet hakkını doğurduğu görüşüydü. Böylece mülkiyetin dokunulmazlığı ilan ediliyordu. Ayrıca devletin ekonomi üzerindeki etkinliği azaltılarak ekonomik liberalizm savunuluyordu. Sonuç olarak bütün bu görüşler burjuvazinin işine yarıyordu. İktidarın sınırlandırılması ve bu amaçla yasa yapan ve bunları uygulayan güçlerin aynı ellerde toplanması gerektiğine ilişkin görüşleriyle Locke, demokratikleşme yolundaki önemli kilometre taşlarından biri sayılır. Montesquieu, 1699 ila 1755. Aristokrat bir aileden gelen Montesquieu, aristokratik liberalizmi savunur. Yasaların Ruhu adlı eserinde, yasaların her yerde farklı olduğuna dikkat çekerek bu farklılığın nedenini ülkelerin coğrafi konumuna ve iklim yapısına bağlar. Pek çok sorunu çözmeye çalıştığı bu eserinde iklimler kuramı, yönetim biçimleri kuramı ve kuvvetler ayrılığı üzerinde durmuştur. Montesquieu'ya göre kuvvet kuvveti durdurmalı yoksa özgürlük olmaz. Onun bu görüşü Batı demokrasisinin temeli olacaktır. Devletin üç ayrı görevi olduğundan söz eder. Yasaları yapmak, bunları uygulamak ve suçluları cezalandırmak. Böylece her güce bir karşı güç oluşturularak kuvvetin kuvveti durdurması sağlanacaktı. Yürütme gücünün krala verilmesini, yasama gücünün ise halk ve soylulardan oluşan iki meclise verilmesini savunan Montesquieu'nun amacı, kral, soylular ve halk arasındaki siyasi ve sosyal dengeyi sağlamaktır. Öte yandan, krala veto hakkı vermiş, yargı üzerinde de yasamanın yetkisini tanımıştır. Aslında Montesquieu, sınırlı yani meşruti monarşiyi savunmuştur. Önemi, güçler ayrılığına ilişkin görüşlerinden kaynaklanmaktadır. Montesquieu'dan sonra güçler ayrılığı ilkesi demokrasinin koşulu haline getirilecektir. Jean-Jacques Rousseau, 1712 ila 1778. Rousseau, burjuvazinin yükseliş döneminde halkın iktidarını her alanda eşitliği ve mutlak demokrasiyi savunur. Üstelik demokrasinin gerçekleşmesine ilişkin herhangi bir belirtinin olmadığı bir dönemde demokrasiyi savunmuştur. Bu onun ilerici yönünü oluşturmaktadır. Rousseau'nun amacı eşitlikçi bir demokratik toplum oluşturmaktır. Araştırmacılar Rousseau'nun milleti egemenliğin sahibi olarak görmesi itibariyle egemenliğin kaynağı yönünden milli egemenliği, egemenliğin kullanımı yönünden ise halk egemenliğini savunduğunu ileri sürerler. Rousseau da toplumu bir sözleşmeye dayandırmaktadır. O, insanların doğal yaşama halinde mutlu, eşit ve özgür olduğu düşüncesinden hareket eder. Toplum hayatında da insanların doğal yaşama halindeki kadar özgür kalabileceği bir sistem kurmayı hedefler. Kurulan devlet tarafından herkesin özgürlüğünün güvence altına alınmasını ister. Bu sayede hem birey herkesle birleştiği halde yine kendisine itaat edecek, hem de eskisi gibi özgür kalacaktır. Bunun için de herkesin tüm haklarını topluma devretmesi ve yine herkesin iktidara katılması gerekmektedir. Bu durumda insanlar toplum yönetimine de katılacakları için bir bakıma haklarını kendi kendilerine devretmiş olacaklardı. Rousseau bu özelliği şu sözüyle ifade etmiştir. Bir birlik olarak halk, egemen varlığın oluşumuna katılmaları dolayısıyla teker teker vatandaş, devletin yasalarına boyun eğen kişi olarak da uyruktur. Rousseau, toplum sözleşmesinde halk egemenliğinin sonucu olarak doğrudan doğruya demokrasiyi savunur. Yasalar, yasa koyucular tarafından hazırlansa bile bunları onaylayan halk meclisleri olduğuna göre yasama yetkisi halkın elindedir ve son söz halka aittir. Ancak kapitalist sistem içinde kalabalık bir nüfusla halk egemenliğini gerçekleştirmenin zorluğu karşısında Rousseau, emredici vekalet kavramıyla bu sorunu çözmeye çalışmıştır. Seçmenlerin ve vekillerin olduğu bu yapıda seçmenler vekillerine direktifler verecek, vekiller de bunları uygulayacaktır. Direktifler yerine getirilmediği takdirde ise seçmenler vekilleri azledebileceklerdi. Yani emredici vekalet yoluyla doğrudan doğruya bireyin temsil edilmesine çalışılacaktır. Burada önemli olan bir diğer nokta da vekillerin çeşitli sınıf ve toplulukların değil doğrudan halkın vekili olmalarıdır. Öte yandan eşitlikçi demokratik bir toplum özlemi içinde olan Rousseau, burjuvazi için tehlikeli bir düşünürdü. Çünkü onun amacı ya halkın iktidarı doğrudan kullanmasını sağlamaktı ya da halkı kendisi adına iktidarı kullanacak olan memur durumundaki vekilleri azledebilme yetkisine sahip kılmaktı. Böylece sınıfsal bilinçlenme devlet yönetimine yansıyabilecekti. Burjuvazinin çıkarlarına uygun düşen rejim ise daha çok milletin bütününü bağımsız milletvekillerinin temsil ettiği temsili rejimdir. Görüldüğü gibi Rousseau, demokrasiye ilişkin görüşleriyle çağını aşmış bir düşünürdür. Aynı zamanda çok yönlü bir araştırmacıdır. Siyasi düşünceye olduğu kadar edebiyat, pedagoji, müzik gibi çeşitli alanlara da ilgi duymuştur. Voltaire, 1699 ila 1778. Voltaire, 18. yüzyıla damgasını vuran en önemli düşünürlerden biridir. Hatta 18. yüzyıl Voltaire'in çağı olarak kabul edilmektedir. Feodal yapıya ve Katolik kilisesine karşı çıkışlarıyla, akılcı yaklaşımı ve alaycı üslubuyla tanınan Voltaire, Fransız ihtilalinin düşünsel yönünü hazırlayan en önemli düşünürlerden biridir. Voltaire, siyasal özgürlüğünü elde etmek isteyen burjuvazinin en etkili temsilcilerinden biri olmuştur. Özellikle düşünce özgürlüğünü sağlamak için büyük mücadele vermiştir. Şu sözleri onun düşünce ve ifade özgürlüğüne bakış açısını çok iyi yansıtmaktadır. Söylediklerinizin hiçbirinde sizinle aynı düşüncede değilim. Ancak onları söyleme hakkınızı ölünceye değin savunacağım. Katolikliğe ve kiliseye karşı savaş açan Voltaire, Katolikliği peşin yargılar, boş inançlar ve bağnazlıkla eşdeğer görmektedir. Ancak bir yandan da dinin sosyal yararına inanmakta ve bağnazlıktan arınmış bir dini savunmaktadır. Dine inanmamalı fakat papazlara asla diyerek din adamlarını eleştirmektedir. Özetle Voltaire'in tanrısı Newton'unki gibi kalbe değil akla seslenmektedir. Voltaire'in zaman zaman ileri sürdüğü fikirleriyle çelişkiye düştüğü görülür. Örneğin bir yandan boş inançlara savaş açıp aklı egemen kılma mücadelesi verirken, öte yandan halkı ayak takımı olarak görmüş ve sosyal sınıflar arasında hiyerarşi bulunması gerektiğini savunmuştur. Dahası, egemen sınıfın zenginliğine zenginlik katma çabasını, burjuva mülkiyet anlayışını desteklemiştir. Özetle burjuvazinin değerlerini savunmuştur. Aslında dönemin düşünürlerinin birçoğunda genel eğilim bu yöndedir. Esas olan ise ileri sürülen bu düşüncelerin etkileri ve evrensel sonuçlarıdır. Özellikle getirdiği somut reform önerileriyle Voltaire, dönemindeki diğer düşünürlerden ayrılır. Onun gerçekleşmesini istedikleri arasında keyfi tutuklamalara son verilmesi, işkence ve ölüm cezasının kaldırılması, cezaların suçlarla orantılı olması, vicdan ve düşünce özgürlüğünün sağlanması, bazı feodal haklara son verilmesi ve iç gümrüklerin kaldırılması gibi uygulamalar yer almaktadır. İşte Voltaire, gerçekleştirmek istediği bu amaçları, ileri sürdüğü düşünceleri ve verdiği mücadeleleriyle bir çağa ismini veren bir düşünür olmuştur. Sıra sizde 4. Aydınlanma çağına etki eden düşünürler kimlerdir? 30. ayrımın sonu, sayfa 298.